yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, doğduğunda yaşamaz dediler. Şimdi hedefi olimpiyatlar. Hayatına sayısız başarı ve madalya sığdırdı milli sporcu Hasan Gökhan Kotan. 2013'te özel sporcular Avrupa yüzme şampiyonu oldu. 31. Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışında parkuru başarıyla tamamladı. Milli yüzücümüz kıtalar arası yüzerek engel tanımadığını kanıtladı. Sporcumuzun başarıya giden yolda yaşadıklarını ve hayat hikayesini kendinden Hasan Gökhan Kotan'dan, babası Cevdet Kotan'dan ve özel sporcular yüzme antrenörü Osman Zerman'dan öğreneceğiz. Hemen sonrasında sihirli sözcükler köşemizde hayatın sesleri devam edecek. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizlerle birlikte olacak. Susmak, konuşmak ve dinlemek kavramlarını konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuklarımızı stüdyomuza alıyoruz.
Leyla'sına erişilmez sırrına Sen dost ararsan koş Mevlana.
Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımızı stüdyomuza aldık. Milli sporcumuz Hasan Gökhan Kotan, kıymetli babası Cevdet Kotan ve özel sporcular yüzme antrenörü Osman Zerman bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şimdi biz hangi birinden başlayalım? Hasan Gökhan Kotan, hangi bir başarınızı dinleyicilerimize anlatarak başlayalım? Açıkçası ben bilemedim. Müsaadenizle ben sözü size bırakayım. Şöyle biraz o yüzmeye nasıl başladığınızdan girelim. O madalyalar nasıl bize, Türk milletine hediye edildi? Onlarla devam edelim.
Küçükken başladım yüzmeye be.
Kaç yaşlarındaydın?
9.
9 yaşında. Ben şöyle bir bilgi duydum. Bilmiyorum doğru mu? Lütfen Gökhan bana doğru olup olmadığını söylesin. Aslında ilk yüzmeye başladığında Gökhan bir an havuzdan ve o sudan endişe etmiş. Girmek istememiş.
Korkuyordu. Öyle mi? Evet, sudan korkuyordu. Korkmasına rağmen tercih etti.
Gerçekten inanılır
evet,
başarı.
Suya ilk girişinde biz yaz kursuna göndermiştik. Hatta suya girmemek için lavaboya gidip saklamış. Daha sonra alıştı. Şimdi su vazgeçilmez
oldu. Şimdi sudan çıkmıyor değil mi?
Evet. Bir de yapıyor. Kesinlikle sıcak suyla duş almıyor, soğuk suyla duş alıyor.
Yani havuzun su sıcaklığı olacak.
Evet.
28 derece mi? Yanlış bilmiyorsam.
Evet.
28 derece değil mi? Doğru bildim değil mi değerli hocam? Peki o ilk 9 yaşında başladın, sonrasında nasıl devam ettin, nasıl çalıştın Gökhan?
Yanlarımla çalıştım.
Peki çalışırken hani başta korktuğun bir şeydi ama sonrasında neden sevdin, neden devam etmek istedin?
Manisa'da yüzmeye devam ettim. Hı-hı. Ayak bulmaya çalışıyordum. Hı-hı. Oradan öğrendim ayak bulmaya.
Bu ayak vurma bir terim galiba değil
Tabii
mi? Bir yüzme terimi.
Tabii ki en temel terimlerimizden birisi. Vazgeçilmezimiz.
Hı-hı. Evet, sonra?
Sonra Ankara'ya geldik. Ecemi çocuğuyla çalıştım ben. Hı hı. Teknik öğretti bana. Teknikle çalışmayı öğrendim. Sonra yaşları soktu beni. Hı hı. Ben de atılman yapıyordum orada. Orası bitince antrenöre geçtim. Antrenöre yüzüyordum. Hı hı. Kendim başıma. Sonra orada tanıştım.
İyi ki de tanışmışsınız.
Evet.
Sonra? Osman Hoca'yla neler
yaptınız? Osman Hoca'yla birlikte yaptınız? Çalıştık. 3 kol 1 nefes çalışması yaptık. Öyle başarıyla getirdim.
Evet, tebrik ediyorum ama...
Bir de İstanbul boğazını geçtim.
Evet, şimdi o kadar mütevazı konuşuyor ki Gökhan. Yani sanarsınız ki hani dün başladım, hemen bugün yüzmeye devam ediyorum. Sevgili dinleyiciler, benim bildiğim kadarıyla tam sayısından emin değilim. Lütfen yanlışım varsa düzeltin. 45 şampiyonluğumuz var.
50.
50 olmuş ya.
50 olmuş.
Ben 45'te kalmışım.
Evet, 50 oldu.
Madalyamız kaç oldu? 92'de kaldım ben en son. 100 mü?
116.
Maşallah. 116. O zaman hemen düzeltiyorum. 92'yi 116 yapıyorum, 45'i 50 yapıyorum.
Evet.
Ya kaç yaşındasın Gökhan?
30.
30 yaşında 50 şampiyonluğu var ve 116 madalyası var. Evde sergilecek evet. Yer bulamıyorsunuzdur.
Vallahi iki duvar dolu.
Bu madalyalar kupa mı oluyor? Nasıl?
Hayır, normal birer kupa olanlar
kupa
var.
Olanlar
şeyler var, plaketler var. Onları saymıyor. Sadece madalya boynuna taktığı o günkü.
O zaman siz bence bir odayı mutlaka ayırın. Evet. O oda madalya ve kupa odası
şimdi
olsun.
Evimiz zaten onun sayesinde ev aldık. Dübleks ev aldırdı bana. Alt kat benim, üst kat onun. Bir odası misafirhanem. Bir odasında madalyalarla kütüphanesi var. Bir de bilgisayar var. Başka hiçbir şey yok içinde. Duvarlar madalyaları, işte getirdikleri hediyeleri vesaire sergilediği bir de kütüphanesi var köşesinde. İyi kitap okuyan bir Gökhan.
O zaman biraz o kitap okuma serüveninden de bahsedebilir miyiz dinleyicilerimize? Evet. Neler okursun daha çok Gökhan?
Tarih.
Tarih. Çok güzel. Neden tarihi bu kadar zevkle okuyorsun? Ben okuduğum birkaç kitabı da şöyle verdiğin röportajlardan edindim ama hani senin ağzından
hangi
öğrenelim.
Hangi kitapları okudun diye.
Hangi kitapları okudun?
Osmanlı tarihi.
Osmanlı tarihi. Başka?
Osmanlı tarihi ilk Türk tarihi okudum. Selçuklu dönemi.
Tarihi neyi seni en çok cezbetti ve daha çok seni çeken özelliği ne oldu?
Tarihle ilgili merakım vardı. Zaten araştırıyordum. Onlar.
O yüzden ama
biz
şimdi
falan gelirken daha çok tarihi yerleri falan gezmeye götürüyorduk işte anıları falan olsun diye. O açıdan merak sardı. Kitapta okuyorduk. Oradan biraz etkilendi.
Tam bir kitap kurdu olduğunu duyduk
evet,
biz.
Evet, çok iyi kitap okuyor. Mesela şu anda tahmini bir 150 tane kitap okudu bugüne
öyle
kadar.
Mi? Tebrik ederim.
Günde mutlak suretle en az 20 sayfa kitap okur. Mutlak suretle, kaçınılmaz. Takvimleri okur, günlük takvimin yaprağını okur, onu sıralar öyle kaldırır. Öyle şeyli, düzenli yani. Yoksa onu oraya atayım, burada değil. O kitap bitirir, onu kaldırır, öbürüne başlar. O şekilde de okumayı devam eder.
Gökhan, inanılmazsın gerçekten. Arkadaşlarına örnek olacak çok kıymetli bir gençsin. Ha, şimdi ben dinleyicilerimize hemen söyleyeyim. Babamız bana neyi işaret etti? Daha bu ne ki dedi, saz da çalıyor dedi. Öyle mi?
Evet.
Ne zaman başladın saz çalmaya?
Saz kursuna gittim ben. Bir ara orada.
Böyle birkaç yıl oldu mu çalalı, yeni mi başladın?
Birkaç yıl oldu.
Birkaç yıl oldu.
Bir de Rus'ta şeye gitmiştim müzik kursuna. O da Ramazan ayalardı. Hala seviyorum onu.
Şimdi bir dakika, 10 parmağımızda 10 marifet olmaya başladı. Evet. Ne yapacağız biz? Cevdet Bey hangi birini anlatacağız dinleyicilerimize? Şampiyonluğundan mı bahsedelim? Kitap okuma serüveninden mi bahsedelim yoksa şimdi müzik de girdi işin içine.
Aşık Deniz Şampiyonası'nda ikinci oldum.
Harika.
Baba daha da şey yaptım, paraşüt yaptım.
Paraşüt mü?
Paraşüt mü? Paraşüt mü? Ama paraşütü yaptım. Sonra
boğazı geçti.
Tuba'yla tanıştık orada. Benimle ilgilendi.
Çok güzel. Ben gerçekten hayranlıkla izliyorum.
Ben paraşüte binemedim, o bindi.
Ben bana deseler şu anda yapar mısın diye hayatta. Ben o Luna Parklardaki hızlı trenler var ya, yani onlara bile zaten binmekten korkan biriyimdir ama.
2000 rakamlı Babadağ'dan tandem atlayışı yaptı. Görüntüleri de var.
Tebrik ediyoruz. Peki bu kadar heyecan duygusu, bu kadar başarı nasıl oluyor? Yani bana anlatabilir misin Gökhan? Bilmiyorum, anlatılabilecek bir şey mi bu?
Ülkemi sevdiğim için.
Ay, zaten üzerinde sevgili dinleyiciler, değerli konuğumuzun milli takım forması var. Milli takım formasıyla
hem
geldi.
Hem milli yüzücü hem milli basket.
Ah, bir de basketimiz var. Evet, evet, ondan da bahsedelim.
Şu anda da milli basketin şu anda kampında 29'unda Portekiz'e gidiyor. Orada müsabakalara gidecek. Dünya Dağımlar Şampiyonası. Down sendromlu milli takım, basket milli takımı ilk olarak bu sene gidiyor. Şu ana kadar yoktu. Diğer branşlarımız vardı ama basket bu sene Gökhan da onların içinde
demek
bir ferdi.
Demek ki Gökhan'ın o...
Basket
evet,
şeyde var yani.
Gökhan'ın enerjisi baskete de geçmiş. Ben şimdi onu hissettim.
Şimdi Telekom'da çalıştığı için bizim altyapıda basketimiz var. Ben de Telekom'dan emekliyim.
Öyle mi?
Ondan etkilendiği için hakikaten seviyor. Zaten sporu sevdikten sonra diğer işleri... Sporun bizim çocuklara verdiği hakikaten bir karakter. Kimlik ve gaye, hedefi biliyor. Hedefe odaklandığı için daha düzgün yaşamayı bile öğreniyor. Bu kadar faydası olduğuna... Şahit olduk biz.
Evet, bu gerçekten çok önemli.
Mükemmel bir şey.
9 yaşında başladı yüzmeye. Evet. Şu an 30 yaşında 21 yıl geçmiş ve az önce saydığım o işte 50 şampiyonluk, 116 madalya. Bu 20 yıllık süreçte daha bir bunun nice yılları, nice şampiyonlukları, madalyaları olacak. Var. Tabii bu saydıklarımız yüzmede.
Evet.
Henüz baskete daha başlamadık.
Baskette bu sadece bir şey kupası var onun. Kamu kupası.
Hı hı.
Kendi içerisinde Telekom'un oynadığı, Gökhan da kendi takımdaydı. Bu sene genel müdürlük birinci oldu. Orada bir kupası var.
Oo, çok güzel.
Başta Türk Telekom olmak üzere takım olarak Efes, Pilsen, Fenerbahçe, Galatasaray beni o yurt dışında desteklesinler.
Desteklesinler tabii. Sizin gibi kıymetli bir milli sporcu desteklenmez mi? Biz yürekten destekliyoruz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ekibi olarak ve TRT Memleketim FM ekibi olarak. Ben müsaadenizle değerli hocamıza dönmek istiyorum. Osman Zerman şu anda 4 yıldır antrenörlüğünü yapıyor sevgili Hasan Gökhan Kota'nın. Nasıl çalışıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Biraz anlatır mısınız?
Biz yarışma zamanına göre haftada 4-5-6 antrenmanına kadar yaptığımız oluyor.
Kaçar saatlik antrenmanlar?
Antrenmanlarımız 1,5-2 saat arası. Biz metre bazlı çalışıyoruz. O günkü performansımıza bağlı ama ortalama 1,5-2 saat arası sürüyor antrenmanlarımız. Gökhan bütün antrenmanları programlı zaten. Biz Gökhan'a programını verdiğimizde de kendisi de o antrenmanı yapabiliyor. Her şeyi programlı. Gökhan zaten soyunma odasından itibaren her şeyin düzenli koymazsa o antrenmana gelmez.
Kitapları öğrendik babamızda.
Koyar, gelir. Önce antrenman malzemelerimiz var bizim. Önce kulvarı kapatır. Yani o kulvarda eğitim olduğuna dair bizim tabelamız var. O düzeni de sağlar. O kulvarın kendine ayrıldığını belirten tabelayı koyar. Sonra malzemelerini dizer. Suyunu ne kullanacaksa, paletini, tahtasını. Ondan sonra antrenmanlı ben varsam, benim eşliğimde, ben yoksam bizim yazdığımız programları, tabelası var. Ona uyarak yapar. Ve bu bizim programlarımız da normal sporcu gibi, hani yarışma öncesi programlar ve yarışmaya yaklaştı mı yarışma programları olarak ayırırız. Benim eşliğimde veya ben olmazsam da o yazdığımız programı kendisi uygulayabilir. Evet. Çok gayet düzenli.
Harika bir öğrenci. Bence öğretmen olarak siz de çok şanslısınız. Gökhan gibi bir sporcu, bir öğrenciye sahip olduğunuz için.
Şöyle, biz aynı zamanda Gökhan'a Down sendromu diğer öğrencilerden ders de verdiği oluyor havuzumuzdan.
Öyle mi?
Vakit buldukça
antrenörlük de yapıyorsun aynı zamanda. Gökhan harikasın. Hangi birini anlatacağız dinleyicilerimize?
Ders de veriyor ve onların iletişimi çok daha farklı. Mesela o diğer Down sendromlu bir çocuğun benimle yaptığı derse, Gökhan'la yaptığı dersi, yani profesyonel olmayan birisi de izlesin anlar. Enerjiler çok farklı. Mesela benden daha çok güveniyorlar ona. Artık aralarındaki farkındalığa bağlıyorum
evet,
ben onu.
Evet, evet. Hem duygusal hem de tabii ki mesleki farkındalık aynı zamanda. Anlatır mısın o antrenörlük çalışmalarını? Neler yapıyorsun Gökhan?
Antrenman yaparken keşfettim. Sonra bana söylemişti, yardım et diye bana. Öyle başladı.
İki çocuk var değil mi?
Evet.
Onu neler öğretiyorsun ona?
Birisine kreş atmayı öğretiyorum. Birisine de ayakları nefes çalışmayı öğretiyorum.
Evet, onlar da bakalım senin gibi madalyalar alabilecekler mi? Onlar da başka programlara katıldığında diyecekler ki bizim hocamız da Hasan Gökhan Kotan'dı. Ve biz onun bize verdiği eğitimler sayesinde buralara geldik diye bu sefer ismini anacaklar. Öyle değil mi?
Evet.
Basketboldan birazcık daha bahsedelim mi? Şimdi Portekiz'e gideceksiniz. Türk Telekom'da yine o...
Hayır, bu özel sporcuların. Türk Telekom'la geçmiyor.
Onunla
hayır.
Değil.
Bizim şimdi doğumların, ostiklerin ve mentallerin bizim spor federasyonumuz özel sporcular. Biz o federasyon adı altında çalışıyoruz. Yani Telekom'da çalıştığı için Telekom'un alt yapısında basket falan oynuyorsa Telekom'un spor kulübü de değildir.
Değil.
Hayır. Bizim kendi spor kulübümüz var. Gazi Atıcılık Gençlik ve Spor Kulübü. Oradaydı. Orada yani bizim hemen hemen Telekom'un Ankara'daki tüm maçlarına gidiyor Zevdiye için. Oradan verdi. Basket oynuyordu. Bu sene de işte basket milli takıma seçildi. Şu anda bir haftaki kamp döneminden sonra 29'unda Portekiz'e uçacaklar. Önümüzdeki yıl 31 Mart 7 Nisan tarihlerinde de bizim ülkemizde Trosime Games oyunları, yani uluslararası Down sendromu dünya oyunları Antalya'da bu sene bize verildi. Orada da inşallah iki bir branşta da ülkemizi temsil edecek.
Ay, bütün
yani kalbimiz... olimpiyatlardan madalya bekliyoruz.
İnşallah kalbimiz. Bütün kalbimiz
bir dağılırız. Bir de kelime film yaptırdım, bütün Türkiye'yi davet ediyor.
Süper. O zaman biz buradan Türkiye'nin Sesi Radyosu Hayatın Sesleri programı aracılığıyla herkesi davet ediyoruz.
Kromozom kardeşler.
Şöyle Gökhan artist, yani bir filmde de oynadı, Kromozom Kardeşler filminde.
21 Mart'ta tüm sinemalar.
Çok bu benim gerçekten bilmediğim bir bilgiydi. Sürpriz yaptınız bize.
Ankara Film Festivali'ne falan da katıldı.
10. sırada. Şeyde de gösterildi. TRT İstanbul gösterimde, film gösterimde gösterime girdi.
İzlediniz mi siz o programı? İzlediniz mi?
Buradaki jüriye çıkarken bizi de davet etmişler. Biz verdik orada.
Ufak bir söyleşi yapma fırsatımız da oldu. Gayet güzel bir filmdi. Gökhan ve ayarlamıyorsam bir 4-5 tane Down sendromu.
4 kişi. Gökhan, Remzi var. Kral Remzi. Boyacı. Boyayla boyacılık yapıp annesine bakan, 80 yaşında görme engelli annesine bakıyor. Maraş'ta. Evet.
Maşallah.
Birisi de Deniz var. Birisi de daha yeni doğan bir çocuğu. Yani yapımcısı da şuna yaslanıyor. Küçükken bunun bir kuzeni varmış ama Down'lu olduğunu bilmiyormuş. Tabii bu üniversiteye giderken o vefat etmiş. Vefat ettikten sonra öğreniyor ki Down'ludur. Diyor ben her sıkışında gelip işte bana teselli veriyordu. Beni işte ben ağlamaya veya şey yaparken ama niye ağlıyorsun bunlar olur diye bana teselli. Vefat ettikten sonra o vefat etmişti, işte geldi bizi buldu. Onlarla beraber böyle bir yaşam. Kromozom kardeşler, zaten kromozomda bunlar hepsi birbirine benzediği için kardeştirler.
Evet.
Filmin ismi de oradan geliyor. Çok Kromozom güzel. Kardeşler.
Bu arada hani on parmakta on marifet diyorum. 11. parmağa ihtiyaç duymaya başlayacağız gibi görünüyor. Ne dersin Gökhan? Olabilir mi? Daha başka ilgi duyduğun spor alanları var mı?
Masa tenisi oynadım.
Masa tenisi.
Sonra kort tenisi oynadım.
Kort tenisi. Oo, daha saysak neler çıkacak kim bilir. Onlardan da yine böyle profesyonel anlamda devam ediyor
yok,
mu? Onları yok, biraz amatör bay devam
yok,
ediyor.
Yok, İskete hepsini denedik. Başarı. Yani sevdiği iki tane tenis seçtik. İkisine... yönlendi. Sazı da arada bir çalar. Ama kitapla, basketbolla,
yüzme
hiç alternatifsiz.
Düz. Hafta sonları neyi dinlemeye falan da gidiyor. Neyi dinlemeyi de
arada
çok seviyor.
Arada neyi çok sever.
Oo.
Neyhane'ye gidiyor. Hamam önüne. Onun bir abisi var. Ona özel geliyor. Oturuyor, çalıyor. Ona kraneti dinlemeden gitmez.
Biz Neyhane'den çok harika bir ekibi programımıza davet etmiştik. Hangi arkadaşımız acaba?
Ömer Faruk.
Ömer Faruk Bey tabii.
Ömer Faruk'a sorun. Gökhan'ın arkadaşı. Tabii canım.
Sadece Ömer Faruk değil. Oradaki bütün gittiğim vakıftaki amcalar benim de arkadaşlarım sayılıyor.
Tabii evet. Ki biz zaten onları davet ettiğimizde çok güzel bir ortam olduğunu ve özellikle hem neyi dinlemek isteyenlerin hem o sohbetlere katılmak isteyenlerin inanamayacağı kadar güzel
Gökhan
bir ortam
gider,
olduğunu
oraya katılıyor. Çok da severek yapıyor. Yani böyle dinlenen, yani bizim dinleme şeklimiz de onlara çok farklı.
O daha İşten konsantre dinliyor. Tabii.
Mesela müzik kulakları çok mükemmeldir. Şimdi bazen işte müzik çalıyor. Hangisidir? İki baktım budur diyor. Mesela biz Bursa'ya yüzme şampiyonasına gitmiştik. Orada tarihi yerleri gezerken geri döndü. Baba biz bir yere gitmedik dedi. Nereye gitmedik? Zeki Müren'in mezarına gitmedik dedi. Ve çıkıp oraya gittik biz.
Ve evet. Onu yani aslında o kronolojik sıra içinde ve gittiğiniz yerler arasında onun olmadığını fark edip
biz işte size... bu bir sanatçıydı niye gitmedik gibisinin hemle duygulandı ama veyahut da onun parçalarını hakikaten söylüyor, seviyor. Ondan mı kaynaklı onu bilmiyorum ama baba biz buraya gittik Zeki Müren'in mezarına, benim hiç aklıma geçmiyordu. Söyledi ve gittik.
Peki şarkı söylüyor mu gerçekten? Gökhan söyler misin şarkı? Şu an istesek bizim için söyler misin? Şöyle küçük aklına gelen bir şey olur mu Zeki Müren'in şarkılarından örneğin?
Valla ezbere bilmiyorum.
Ezbere bildiğin, bizimle paylaşmak istediğin bir hikaye ya da bir şarkı var mı?
Şimdi uzaklardasın.
Söyler misin? Çok çok dinlemeyi arzu ederim kendi adıma.
Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu, hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu.
Çok teşekkürler. Çok teşekkürler beni kırmadığın için Gökhan. Evet, 12. parmağı mı geçtik? 13-14. Maşallah, ben gerçekten sayamayacağım bu başarıları. Allah inşallah nice başarıları görmeyi ve bizlere inşallah alkışlamayı nasip etsin. Öyle söyleyeyim sevgili Gökhan. Ben bir de şu hikayeyi merak ediyorum. Hani Türk Telekom'da çalışıyor dediniz ya. Onun da bir hikayesi var diye duydum. Bana anlatmak ister mi acaba Gökhan? Türk Telekom'da çalışmaya nasıl başladığını.
2012 sezonunda girdim oraya.
Oraya girdin.
7 senedir çalışıyorum.
Maşallah. Hem de aynı zamanda bir devlet kurumunda.
Yarı devlet.
Evet, yani aslında bir kurum anlamında hem çalışmasını devam ettiriyor hem parasını kazanıyor. Ayakları üzerinde duruyor maddi anlamda. Ve madalyalar, kupalar, şampiyonluklar, şöyle bir ifade kullanmış Gökhan, rekortmen olmak, rekorları kırmak, devlet büyüklerini de sevindirmek istiyorum. Sen o kupaları, o madalyaları aldığında neler hissediyorsun Gökhan?
Mutlu oluyorum.
Mutlu oluyorsun. Olunmaz mı? Bir de o İstiklal Marşı'nı okutuyorsun ya hani.
Evet.
O ne kadar büyük bir gurur. Çok. Ben en çok bu tür milli sporcularımızın o İstiklal Marşı anını nasıl hissettiklerini merak ediyorum.
Yani hakikaten çok farklı bir şey. Yani yaşamakla, mesela biz yaşarken şu anda da söylüyoruz. Her ortamda da şey yapıyoruz ama oradaki o duygu farklı bir duygu. Şu, yani sen ülkeyi temsil ediyorsun. Yani dün bize yaşamayın diyen bir çocuğum şu anda ülkeyi temsil ediyor ve İstiklal Marşı okunuyor.
Evet. Bundan ne gurur.
Bundan başka bir gurur düşünemiyorum bile.
Peki bu anlamda siz, sizin gibi anne baba olanlara neler söylemek istersiniz?
Şimdi amacımız şu, yani hakikaten bizim çocuklarımız farklı. Farklandığının farkına varsınlar. Yani acır veyahut da gizlenecek bir şey değildir. Bu bizim elimizde değildir. Diyor. Rabbim böyle vermiştir. Böyle düşünmelidirler. Eğer hayatta yaşamak istiyorlarsa mutlaka, hele büyük şehirlerde, yani engelli olmamasına gerek yok. Mutlaka çocukların deşarj olabilmesi için bir sporla uğraşmalarını tavsiye ederim.
Hangisinden zevk alırsa çocuk?
Tabii, yani herkes farklıdır. Senin 5 parmağın farklıdır. Yani evet. Bu çocuk yüzücüdür, öbürü yüzücü olacak diye bir kayda yok. O masa tenisçi olur, öbürüsü basketçi olur, diğerisi atlet olur. Yani farklı. Kort tenisçi olur, hiçbir şey yapmasa yürür. Yani bu hem sağlık açısında hem de bizim çocuklarımızın, mesela bir gün Gökhan bana dedi ki, baba benim hiç arkadaşım yok, hep senin arkadaşların benim arkadaşlarım. Evet, arkadaşları yoktu. Çünkü oynamaya çıktıklarında sokakta insanları fazla bilmedikleri için, okumadığımız için, bizim en büyük eksiğimiz o. Evet. Acaba ile baktıkları için hep öyle geri çekiniyordu. Ama şimdi mesela o spor ortamında arkadaşları var. Yani Avrupa şampiyonasına giderken bir göreceksin. Yani dilleri farklı, inançları farklı. Bıdı bıdı bıdı bıdı birbirlerine bir görüşüyorlar. Sanki benle senin gibi oturup konuşuyorlar. Mesela yemek sırasına giriyor. Oradaki İtalyan iki parmağını şöyle yapıyor. Diyor ki, ona vermeyin, o Türk. Yani yemeği bunlar kendi aralarında, kendi iletişimde. Burada tercüman yok, aracı kurum yok, ben senin yokuz. Kendi aralarında biz, benim düşünceme göre, kalp diliyle konuşan bir şey var yani. Portekizliler bir Türk'ün, düşün, hiç görmemiş. Anında bir müsabakada karşı karşıya geliyorsun ve bu iletişimi sağlıyorsun. Bu başka bir dünya. Mesela Gökhan'ın en büyük özelliklerinden birisi, seni seviyorsa seviyor, sevmiyorsa babası olsa sevmiyor. Tek. Öyle ya bakalım falan yok. Düz.
Ya da sevmiyorum ama seviyormuş gibi görünüyor.
Yok yok, öyle yapmacık şeyleri yok bunların. Kesinlikle neyse odur.
Evet.
En büyük özellikleri de odur. Doğumlar için söylüyorum bunu özellikle.
Bu arada elimde sevgili Gökhan'ın duygularını anlatan bir şiir var. Müsaadenizle dinleyicilerimizle onu paylaşmak istiyorum.
Buyurun, buyurun.
Sizin bir arkadaşınızın kaleme aldığını da öğrendim. O kadar güzel, o kadar duygulu yazmış ki. Tabii ki Gökhan izin verirse. Teşekkür ederim. Ben Gökhan, kalbime dokunur gibi dokundum suya. Su bana masallar söyledi, hiç duyulmamış masallar. Bir varmış dedi, var oldu dünya. Masallarla büyülendi gözlerim. Büyüdü ellerim çınarlarca. Küçük ayaklarım suyun anlattıklarıyla büyük pabuçlara sığdı. Suyun sesiyle şarkılar söyledim. Suyun şarkısıyla açtırdım. Her yerde çiçek, gökte güneş, kalbime sığmayan ne varsa hepsini suya verdim. Ben Gökhan. suya sığmadı sevgim. Okyanuslar aradım, ufukta göründü ve dönüp bana bir varmış dedi, var oldu dünya. Gökhan, Gökhan yüreğine sağlık. Kalemine, ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık. Çok çok duygulu yazmışsın. O tabii suya verdiğin duygular sanıyorum işte bu madalyalar olarak, şampiyonluklar olarak bize geri döndü. Bu arada sevgili dinleyiciler, ben daha dakikalarca aslında sevgili Gökhan'la konuşmak istiyorum ama tam bizim programımız bittikten sonra Gökhan'ın antrenmana yetişmesi gerekiyor.
Evet, kampta.
Öyle değil mi?
Evet,
kampta şu anda basketbol antrenmanı var ve oradan sonra bu haftanın sonunda Portekiz'e inşallah uğurlayacağız. Cümlenmiş. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Onur verdiniz. Çok çok mutlu ettiniz.
Dinleyicilere ne söylersin?
Son olarak söylemek istediğim bir şeyler var mı?
Dinleyicilere ne söylersin?
Ne söylemek istersin? Arkadaşlarına, senin gibi. Ha bu arada özür dilerim. Kitabı unuttum. Onu da müsaadenizle paylaşayım. Hayatın Artı Biri, Sizden Bir Fazlayım başlıklı. Sevgili Gökhan'ın fotoğrafının da üzerinde olduğu Cevdet Kutan Beyefendi'nin kaleminden çıkan bir kitap da var. Sanıyorum bütün o duygular bu kitabın içinde yer alıyor.
25 yıllık orada. Hayat orada.
Hayat burada. Evet. Eğer okumak isterseniz, arzu ederseniz lütfen bu kitabı edinin. Ben yayından sonra Gökhan'dan söz aldım. Benim için imzalayacak bir kitabı.
Bütün Türk halkı gittiğim yere desteklesinler.
Evet, biz gönülden destekliyoruz. İnşallah gitme imkanı olan ve o ortamda alkışlamak
Türkiye
isteyen...
Türkiye'ye selam söylemiyorsun. Yurt dışında çünkü.
Yurt dışındaki kardeşlerimize önce Azerbaycan olmak üzere bütün Türkiye Cumhuriyetlerine selamımı söylüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz.
Desteklerinizi bekliyorum.
Desteklerinizi bekliyoruz. Hep birlikte bekliyoruz. Ve sevgili Gökhan'a çok teşekkür ediyoruz. Bizimle bugün programda olduğu için. Teşekkürler Gökhan ve nice nice başarılara. Tabii onu yetiştiren kıymetli babası ve aslında şu an stüdyomuzda değil ama stüdyomuzun diğer tarafında kıymetli annesi de bizi izliyor. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Biz ellerinden teşekkür öpüyoruz. Ve tabii ki sevgili değerli hocamız Osman Zerman'a da çok teşekkür ediyoruz ki böylesine değerli sporcuları yetiştirdiği için.
Evet,
emeklerinize sağlık.
Sağ
sevgili dinleyicilerimiz, milli sporcumuz Hasan Gökhan Kotan, babası Cevdet Kotan ve özel sporcular yüzme antrenörü Osman Zerman stüdyo konuğumuzdu. Çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Ben gerçekten çok mutlu oldum. Başarılarının sonsuza kadar devamını diliyorum. İnşallah bir sonraki başarıda sizleri de haberdar etmek ümidiyle diyelim ve sizlere bir kez daha teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür Allah razı olsun. Hayatın... Gayret ettiniz. Bu Hayatın Artı Birinde bütün dinleyicilerimize, bizden de herkese selam.
Çok yani. Çok teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri. Buyurun.
Kitabımı Kırgın Fedat'a armağan ediyorum.
Evet. Kitabını da armağan ediyor. Biz de okuyacağız. Az sonra imzasını da alacağım. Ben tekrar sevgili Gökhan'a katıldığı için teşekkür ediyorum. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Acılardayım, yapayalnızım, çok özledim. Gittin gidili, güneşin tadı, sevdanın adı, bende hal kalmadı. Seni özledim. Gittin gideli, değişen bir şey yok şimdi. Buralarda ben hep aynı benim şimdi. Sen sakın meraklanma. Gittin gideli, değişen bir şey yok şimdi. Buralarda ben hep aynı benim şimdi. Sen nasılsın uzaklarda? Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli. yaşayıp içinde seni bekledim. Gittin gideli değişen bir şey yok şimdi. Buralarda ben hep aynı benim şimdi. Sen sakın meraklanma. Gittin gideli değişen bir şey yok şimdi. Buralarda ben hep aynı benim şimdi. Sen nasılsın uzaklarda? Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli. Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli. Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli. Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli.
Sözcükler. Gümüş sözü doğuran altın sükût. Susmak bir erdem mi yoksa kayıtsızlık mı? Zoraki sessizlik, dinginlik ve susmak arasındaki fark nedir? Sosyal medyada her gün görüş belirtirken yanımızdakiyle konuşma becerimiz ne durumda? Sessizken anlaşmak, konuşurken anlaşamamak durumu nasıl açıklanabilir? İnsan konuşa konuşa anlaşabilir mi? Peki söylediklerimiz anlamlı mı, değerli mi ve hatta gerekli mi? Hadi soralım. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu da bizlerle birlikte Sihirli Sözcükler köşemizde. Hoş geldiniz.
Merhabalar, merhabalar, hoş buldum.
Çok şiir gibi sorular oldu
çok
ama.
Çok güzel okudunuz gerçekten, değerlendirdiniz.
Ama çok merak ettim şu an gerçekten bizimle paylaşacaklarınızı.
Şöyle hemen ben gerekçelendirmeyi seviyorum galiba hayatta. Neden buna ihtiyaç duydum? Suskunluk üzerine biraz tabii nasıl söyleyelim, ironik bir durum oluyor. Suskunluk ve sükût üzerine konuşmak ama neden ihtiyaç duydum? Çünkü çok dile getirdiğimiz, görüşlerimize çok anlam yüklediğimiz, çok fazla söz söyleyebileceğimiz mecraya sahip olduğumuzu düşündüğümüz bir dönemdeyiz geçmişe göre. Hı hı. Hem internetin sağladığı imkanlar hem de dünyanın bu sayede biraz daha birbirinden haberdar olduğuna inanmamızdan kaynaklanıyor. Ancak bu durum çok da sandığımız gibi sonuçlanmadı. Bundan 10 yıl öncesinde çok daha ümitliydik biz bu süreçten. Fakat yaşadığımız son 10 yıl dünya ölçeğinde gösterdi ki benzer benzeri çekerken benzemeyenler arasındaki çatışma ve zıtlık çok daha belirgin hale geldi. Ve bu noktada da durup pek çok alan araştırmacısı, dilci, edebiyatçı, sosyolog, filozof, felsefeci susmak ve söyleşmek üzerine, söz söylemek üzerine hem yapılan araştırmaları, işte bu nörobilimle birlikte ortaya çıkan araştırmaları hem de bizim genel durumumuzu değerlendirme ihtiyacında bulundular. Edebiyatçılar da bundan etkileniyor. Hemen söyleyeyim, Fidan Terzioğlu genç bir yazar. Ben bugün onun bir makalesinden yararlanıyorum kısmen. Hemen de bir romanını tavsiye etmek isterim. Hayat Roman diye. Bir romanla kan kardeşi olup olmadığınızda karar verebilirsiniz okuyarak gerçekten. Bu bağlamda da değerlendirilebilir.
Romanla mı kan kardeş yoksa romanın romanla içindeki karakterle mi?
Hatta diyor ki bir açıklaması var yazarın. İşte orada da var, bir şeyi dile getirmek, bir olayın içinde kendiniz olarak var olmak, kendiniz olmakla ilgili. Dolayısıyla romanla kan kardeşisiniz eğer bunları düşünüyorsanız diye açıklamış. Fidan Terzioğlu'na buradan selam olsun. Onun bir yazısından yararlanıyorum kısmen. Baktığımızda pek çok alandan derlediğimiz bilginin özeti şudur. Biz artık iki kutba ayrılıyoruz temelde. O da şu, birbirimizden haberdar olma aracımız ve beklentimiz o kadar arttı ki artık. Bunu şuradan anlayabilirsiniz. Birisine telefon ediyorsunuz cep telefonundan, açmıyor ya. O bir duygu durum zincirine oluşturuyor.
Acaba?
Birbirimize ulaşabilme ihtiyacının ötesinde bir ulaşılabilirlik ve öğrenme beklentimiz var duruma ilişkin. Eskiden böyle değildik. Birbirimizin birey olma alanını daha rahat algılamamızı sağlıyordu teknolojik eksikliğimiz. Fakat şu anda teknolojinin artmasıyla birlikte beklentimiz de artmış durumda.
Evet, çok basit bir örnek vereyim mi sizin anlattıklarınızdan hissettiğim? Hani cep telefonunda mesajlaşırız ya, orada işte WhatsApp konumunda iki çizgi, Allah Allah gönderdim, iki çizgi maviye dönmedi, acaba niye dönmedi, şunu mu yapıyordur? Yani
ya da ondan, döndü cevap vermedi.
Ya da döndü cevap vermedi. Hani ondan bile endişe duyar olduk.
Yani eskide artık bir iki yıl içerisinde ama çevirim içi ama bana cevap yazmıyor. Gençlerin de söylediği zaman bir şey. Evet. Bu işte temel olarak öğrenme ve iletişimde olma beklentimizin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Bu iki kutupa ayırmış bizi. Bir tanesi araştırmacıların, özellikle Fransız bir araştırmacının konusundan yararlanarak bu terim çıkmış. Bir tanesi iletişim oburuyuz. Bir grup iletişim oburuna dönüşmüş durumda. Oburca bir öğrenme ve haberdar olmayı takip ediyoruz. Bu o kadar ilerliyor ki bir müddet sonra kayıtsız bir iştaha dönüyor. Bu şu demek, temelde biz de görebiliriz bunu. Kendi görüşlerimizi beyan etmek yerine, bakın bu üstü örtülü bir suskunluk, bunu çağımız yaşıyor. Suskunluk sadece konuşmama hali değil. Suskunluk aynı zamanda doğru alanı ya da ihtiyaç duyduğumuz alanı dile getirmek yerine üstünü bir şeyle örterek, başka bir şey dile getirerek susmak
aslında
da
mümkün.
Aslında
tehlikeli bir şey.
Çok tehlikeli ve zaten o yüzden sorun yaşıyoruz, evet, son zamanlarda. Çok popülist yaklaşıyoruz, kendi görüşlerimizi dile getirmiyoruz iletişim oburu olduğumuz zaman. Tam tersine genel geçerli konular üzerinde biraz da doğru ifade edersek sarkastik, yani basitçe ifade edeyim, dalgasını geçerek bir şeyi dile getirerek kendimizi de iletişim ihtiyacını giderdiğimizi zannediyoruz. Bir takım yorumları hatırlarsak hep birlikte, herhangi bir fotoğrafa yapılan bir yorum, bir gazete haberine ya da herhangi bir gündemde çok kalan bir habere yapılan yorumlara bakarsanız bunu görebilirsiniz. Hatta artık öyle ki haber editörleri bile bu tür yorumların olabileceği şekilde manşetlendirmeyi tercih ediyorlar haberleri.
İlgi çeksin diye.
Çünkü iletişim oburu demek takipçi demektir. Ve eskiden nasıl gazeteleri tirajlarıyla değerlendiriyorsak, televizyonları izlenme oranlarıyla değerlendiriyorsak, şu anda da üzerine yapılan yorumlara göre değerlendiriyoruz durumu. Çok küçük bir şey vereyim. Başka bir alandan bilgi ama etkili bir bilgi. Geçenlerde bir yayın evi ile haberleşilirken yayın evinin editörü şöyle bir beyanda bulundu. Dedi ki biz artık kitapları alıp okumuyoruz baştan. Yazara bakıyoruz. Yazarın kaç takipçisi var? Ona göre, çünkü eğer popüler bir eser yazdıysa, bir kitap yazdıysa,
birileri bir şekilde okumuştur yani, bir yerlerde.
Falanca ortamda ne kadar üzerine takipçisi var sanal da olsa, çünkü ne kadar takipçisi varsa o kadar çok aslında okura ulaşabileceğini düşündüğü için. İşte bu iletişim oburluğu böyle bir şey. Satın alma, takipçi satın alma vesaire de oradan geliyor.
Yalnız endişem bu oburluk obeziteye dönüşür
tabii
diye.
Tabii kesinlikle.
Çok korkuyorum
şimdi
şu an.
Bir tarafta obur var, öbür tarafta da aslında şöyle bir tip var. İletişim yorgunu da denmiş bir çeviride. Ama ben onu müsaadenizle dayanarak şey diyeceğim. Bu iletişim alanının genişliğine dayanamayarak, tahammül edemeyerek, yorgunluk demeyeyim ama çapını belli bir yerde tutarak baş etmeye çalışan var. Şimdi iletişim oburu her yere gidebilir. İletişim yorgunu da tam tersine
belli yerlere gibi.
Benzer ifadeleri tekrar ederek kendini memnun eder. Yani bir tanesi nasıl popülisti, bir orada bir orada bir orada farklı yerlerde, hatta farklı yorumlarda görebilirsiniz. Fakat bu da benzerlerini gördüğünde memnun olan bir grup olduğu için benzer ifadeleri tekrar ederek memnun olabiliyor. Dolayısıyla karşıta ihtiyaç duyuyor. Karşıt olmadığında, yani benzerlerini gördüğünde susuyor. Bu da bir başka suskunluk işte. Ama bunların hepsi dışarıdaki suskunluk. Yani sesimizin olmaması durumundan bahsediyoruz teknik olarak.
Yazı dili var ama...
Hem öyle hem de şöyle söylemek lazım. Özgün, kendimizi ifade etmeye yönelik bir şey yok bakın bu konuştuklarımızın hiçbirinde. Yani kişileştirerek anlatmak daha kolay olabilir. Ben yokum. Bir takım edinilmiş ifadeler var. Hı hı. Öyle ya da böyle.
Belki slogan gibi.
Bu ifadeleri tekrar ederek tatmin olmak var. İletişimde olduğumu sanmak var. Ya da bu ifadeleri katılmayarak kendimi iletişimde varsaymak var. Hani zaman zaman görüyoruz ya, ben o mecralarda hiç yokum. Peki nerede varsın? Yani tamam, orada olmamak da bir tercih tabii doğal olarak, ama peki nerede varsın diye kişinin kendine sorması gerekiyor. İşte o noktadan sonra biz kelimeleri farklı anlamda kullanabilmek mümkün ama suskunluktan çok aslında ihtiyaç duyduğumuz şey dinginlik. Biz biraz sessizliğe ve dinlemeye ihtiyaç duyuyoruz. Çok temel bir şey var. Dile geldiğinde bir söz, iletişim çatışmalarının temelinde de bu vardır ama konuşma becerimizin olması kendimizi yeterli ifade etmemize yetmiyor. Biz ancak iyi dinlendiğimizde konuşma becerimizi yetkinleştirebiliyoruz. Siz beni çok etkili dinlediğinizde ben de ona göre kendimi ifade ederken olgunlaştırıyorum kendimi. Evet. Bu çok kıymetli bir şey. Yani bizim bu sarmalın içinden çıkmamızı sağlayacak şey hem bu sarmalın giderek daha çok karışması. Birisi şey demiş, biraz önce söyledim ya, Fidan Terzioğlu'nun sözü, zulüm derecesindeki gürültü diyor bu karmaşaya. Bu zulüm derecesindeki gürültünün içinden çıkmanın yolu kişinin kendine dönmesi olacak. O yüzden biz sıklıkla bugünlerde işte derin dinginleşme, meditasyonları, eğitimleri, içsel dinginliğe odaklanmaya, çeşitli ekollerden çözüm getiren kişilerle karşılaşıyoruz. Çünkü temelde boş düşünen beşerden dolu düşünen insana dönüşmenin yolunu arıyoruz. Bu yazarımızın sözü. Güzel. İşte. O yüzden Fidan Terzioğlu'nu önermiştim. Boş düşünen beşerden dolu düşünen insana dönüşmenin yolu kişinin kendi içinde o dinginliği bulması. Bizde meşhur bir söz vardır ya, söz gümüşse sükut altındır. Ziyad Paşa'nın dizesi. Fakat onun ikinci dizesi genellikle bilinmez. Sözü altın olanın sükutu intihardır demiş şair. Söz gümüşse sükut altındır. O yüzden sözü altına dönüştürecek olan sükutu bulmamız gerek. Ve onu bulduğumuzda söylememek gibi bir şansımız yok zaten. Ama asıl mesele o derinliğe ulaşabilmek. O derinliğe ulaşmanın yolu eskiden şöyle düşünüyordu. Bütün bu mecralardan uzak dur. Tamamen yalıt, bir tür oruç tut.
Yapıyorlar ya böyle, cep telefonları da bırakıp bir hafta.
Fakat çözüm olamıyor çünkü orta bir noktayı bulmamız lazım. Bir hafta sonra tekrar geri dönüyor. Ve çünkü temelde kendi içimizde bir dinginlik ve bir sükunet alanı bulduğumuzda hayat anlamlı olacak ve araçlar anlamlı olacak. Bu kadar kaotik, tırnak içinde kullanıyorum, bir tür iletişim kıyametini yaşarken buradan uyanarak çıkacağız inşallah. Hala ümitliyiz ama dediğim gibi çatışma noktaları kişilerin o sessizlikle ve doğru ifade edersek sahte dile getirişlerden özgürleşmesiyle ilişkili. Bir görüş beyan ettiğimi düşünürken bambaşka bir kendim olmayan bir şeyi dile getiriyor olabilirim. Zaten tüm dünyada da bununla ilgili eleştiriler var. Özellikle Çin örneği var mesela, bugün işte insanların daha iyi yönetilmesi için araç olarak kişilerin dile getirdiğini zannetmesini sağlıyorlar. Onun için çok özet bir şey şunu söyleyebiliriz. Çok basit Sokrat'tan biri var. Dile getirdiğim şey gerekti mi? Benim dile getirmem gerekiyor mu? Dile getirmem için doğru zaman mı? Dile getirdiğim şeyin faydası herkes için faydalı mı?
Ve ben şunu ekleyeyim onun üzerine. Lütfen dile getirelim zaten.
Evet,
bunu bir yerlerde, bir mecrada illa hani yazıp evet kendimizi ifade ettiğimizi düşünüyoruz ama hiç artık o karşılıklı sesli konuşmayı sanki unutmuş gibiyiz.
Dinlemeyi unuttuk.
Dinlemeyi çünkü. Unuttuk çünkü aslında bizim radyo programlarımız da tam konuşmak ve dinlemek üzerine. Evet, bence çok güzel bir iletişim aracı olduğunu hep düşünmüşümdür. Sizin de ayrıca bu konuya ayrı bir pencere açtığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Fidan Terzioğlu'nun sözleriyle de evet çeşitlendirdik bu o oburluk, iletişimin oburluğunun ne demek olduğunu. İnşallah küçük de olsa dinleyicilerimize bu dilerim anlamda susmak, konuşmak ve dinlemek adına bir şeyler söyleyebilmişizdir. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu Ata bizlerle birlikteydi. Sihirli Sözcükler köşemizde. Ve biz böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.